sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İskelet sistemi. Şu anda bir yerde oturuyor veya uzanmış olabilirsiniz. Bir süre sonra muhtemelen ayağa kalkıp yürümeye başlayabilir ya da eğilip yerden bir şeyler alabilirsiniz. Bir yandan da parmaklarınızla sıkıca kavradığınız fincanınızdaki çayınızı yudumluyor olabilirsiniz. Gün içinde hangi işi yaparsanız yapın, tüm hareketlerinizde kemiklerinizi, yani iskelet sisteminizi kullanırsınız. İskeletiniz olmasaydı, değil yerinizden kalkıp hareket etmek, koşmak, yürümek, hatta elinizi kımıldatmak bile sizin için mümkün olmazdı. Vücudunuz, içi boş bir çuval veya bir et yığını gibi yere serilirdi. Organlarınız kendi ağırlığınız altında ezilir ve birkaç saniye içinde yaşamınızı yitirirdiniz. Günlük hayatta hiç düşünmeden yaptığımız ve çok basit olarak nitelendirilebilecek hareketleri bile kemiklerimizin fonksiyonel yapıları sayesinde gerçekleştiririz. Örnek olarak bu kaseti dinlemek için neler yaptığınızı düşünelim. Öncelikle kaseti elinize aldınız ve teybin içine taktınız. Bütün bunları yapabilmeniz için elinizin bağlı olduğu bilek kemiği ve elinizdeki diğer kemikler çeşitli açılarda büküldüler, esnediler. Elbette kol kemikleriniz de kasede doğru uzanmanıza yardım ettiler. Varlığının belki de farkında olmadığınız bir mekanizma sizin için birçok işlemi aynı anda yaparak kasedi dinlemenizi sağladı. Her insan kemikleri sayesinde yürür, ayakta durur, yatar, güler, kemikleri sayesinde yemek yer. İnsan bedeninin çatısı 206 tane sert parçanın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu parçalar adeta bir yapboz oyununun parçaları gibi birbirlerine tam olarak uydurulmuş ve belirli uçlardan birbirlerine tutturulmuştur. İnsan vücudunda bulunan ve her biri farklı fonksiyonlara sahip olan kemikler Allah'ın yaratma sanatının yüceliğini bize gösterir. Bu benzersiz yaratılışa Allah bir ayette şöyle dikkat çekmiştir. Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz. Bakara suresi 259. Bir başka ayetinde de Allah ölümden sonraki sonsuz yaşamın varlığına inanmayan bir inkarcıya kemiklerin ilk yaratılışını şöyle örnek göstermiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki, çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş? De ki, onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O her yaratmayı bilir. Yasin suresi 78-79. Hemen hemen bütün kemiklerde, özellikle de vücuttaki uzun kemiklerde iki farklı yapı bulunur. Kemiğin gövdesi yoğun kemik dokusu içerirken uçları ince bir kemik katmanından, gözenekli kemik yapısından oluşur. Aslında bu düzenleme kemiklerin işlevini yerine getirebilmesi açısından oldukça önemlidir. Çünkü kemik ancak böyle bir tasarıma sahip olduğu takdirde rahat hareket edebilir. Kemiklere yüklenen ağırlık ve gerginlik de ancak bu tasarım sayesinde kemik gövdesinden eklemlere aktarılır. Kemik dokusu, kemik hücreleri ve bu hücrelerin salgıladığı ara maddeden oluşur. Kemik dokusunda 3 çeşit hücre vardır. Kemik yapımında rol alan ve kemiklerin şekil almasını sağlayan da işte bu hücrelerdir. Bu hücreler aynı zamanda kemik içindeki boşlukları oluşturur ve bu boşlukları birbirlerine bağlayarak iletişimi kurar. Kemiklerin iç yapıları hayranlık uyandıracak bir tasarıma sahiptir. Kemiklerdeki gözenekli ve boşluklu yapı hafif olmalarına neden olmaktadır. Bilim adamları hafif oldukları kadar dayanıklı da olan kemikleri mühendislik harikası olarak nitelendirmektedirler. Öyle ki mühendisler inşa uzun süren ve masraflı olan gökdelen, köprü gibi yapılar için kemiğin yapısına benzeyen bir inşaat tekniği geliştirmişlerdir. Kafes sistemi adı verilen bu yönteme göre yapının taşıyıcı elemanları tek parça değil, birbiri içine geçmiş kafes şeklinde çubuklardan oluşmaktadır. Bu şekilde kemiklerin yapısındaki bu tasarım kullanılarak büyük köprüler ve endüstriyel yapılar çok daha dayanıklı oldu ve daha ucuza inşa edildi. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Kemiğin içindeki sistem bu binaların inşaında kullanılan teknikten çok daha komplekstir. Bu kompleks yapı sayesinde kemikler birbirine zıt gibi görünen iki özelliğe aynı anda sahiptir: sağlamlık ve hafiflik. Kemiklerde bu iki özelliğin bir arada olması insana çok büyük kolaylıklar sağlar. Aksi bir durum insan için öldürücü olabilirdi. Kemikler bu özelliklerinden yalnızca birine sahip olsalardı, örneğin sağlam olup aynı zamanda ağır olsalardı, tüm iskeletin ağırlığı insanın taşıyabileceğinin çok üzerinde olurdu. Bu ağırlık nedeniyle insanın hareket imkanı azalır, günlük hayatı çok kısıtlanırdı. Ayrıca bu sertlik ve gevrekliğin sonucu olarak en ufak bir darbede kemiklerde kırılma ve çatlama olabilirdi. Bunun tam aksi olsaydı, yani kemikler yine hafif olsa ancak sert olmasalardı, bu durumda vücudumuz şu anki şekline sahip olamaz, pelte halinde bir deri kütlesine benzerdi. Bu haldeyken beyin, kalp gibi hayati öneme sahip birçok organ da her an tehlikeye maruz kalırdı. Üstelik insan vücudundaki kemikler bulundukları bölüme göre farklı özelliklere de sahiptir. Bütün kemikler esnek ve dayanıklıdır, ancak bunların oranı birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin göğüs kafesindeki kemikler kalp ve akciğer gibi hayati organları koruyacak kadar sağlamdır. Ancak aynı zamanda sürekli olarak akciğerlere havanın dolmasını ve boşalmasını sağlayacak şekilde genişleme ve büzülme özelliğine de sahiptirler. Eğer akciğeri koruyan göğüs kemikleri kafatası gibi sert kemiklerden oluşmuş olsaydı, nefes almak neredeyse imkansızlaşırdı. Çünkü akciğer her nefes alışımızda bu sert kemikler arasında sıkışır kalırdı. Bütün bunların yanı sıra kemiklerimiz biraz önce vurguladığımız gibi son derece dayanıklı ve sağlam bir yapıya da sahiptir. Vücudumuzdaki en yüksek kapasitede yük kaldırabilen kemiklerden biri uyluk kemiğidir. Uyluk kemiği dikey durumda 1 ton ağırlığı kaldırabilecek kapasitededir. Nitekim atılan her adımda bu kemiğimize vücut ağırlığımızın 3 katı kadar bir yük binmektedir. Hatta sırıtla yüksek atlama yapan bir atlet yere inerken kalça kemiğinin her santimetre karesi 1400 kiloluk bir basınca maruz kalır. Vücuttaki kemikler hareket ettiğiniz, yattığınız, oturduğunuz her an şiddetli bir ağırlık ve basınçla karşı karşıyadır. Kemiklerdeki tasarımın mükemmelliğinin tam olarak anlaşılması için şöyle bir benzetme yapalım. İnsanoğlunun kullandığı en sağlam ve kullanışlı malzemelerden biri çeliktir. Çünkü çelik hem sağlam hem de esnek bir maddedir. Ancak kemikler katı çelikten daha sağlamdır. Üstelik bir parça kemik çelikten 10 kat daha esnektir. Kemikler çelikten ağırlık bakımından da üstün bir yapıya sahiptir. Bir çelik karkas insan iskeletine kıyasla 3 kat daha ağırdır. Yalnızca çelik değil, insanoğlunun kullandığı herhangi bir başka malzeme de kemiklerin yapısıyla karşılaştırıldığında oldukça zayıf kalır. Aynı ağırlıktaki güçlendirilmiş çimento ile karşılaştırıldığında kemiklerin 4 kat fazla yük taşıyabildikleri görülecektir. Herhangi bir mekanik alet çalışırken hareket eden parçaların birbirlerine temas noktalarında sürtünme görülür. Kısa bir süre sonra bu hareketli parçalarda aşınma ve bozulma ortaya çıkar. Bunu engellemek için mekanik parçalar düzenli olarak yağlanır. Basit bir kapı menteşesinden üstün teknolojiye sahip bir otomobil motoruna kadar her hareketli mekanik sistemin yağlamaya ihtiyacı vardır. Ancak yağlama aşınmayı tam olarak engellemez, yalnızca geciktirir. Bu nedenle motor parçalarının düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. İnsanların da bazı kemikleri bir ömür boyunca hiç durmadan hareket eder. Ancak hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymazlar. Bu şaşırtıcı durum incelendiğinde kemiklerdeki mükemmel tasarımla karşılaşırız. İki kemiğin birbirine yaklaştığı her yerde eklemler bulunur. Omurgamızı meydana getiren omurlarda ve bacaklarımızda, kollarımızda, el ve ayaklarımızda eklemler vardır. Bunlar her hareketimizde birbirleri üzerinde dönerek hareket ederler. Eklemlerin görevi birbirlerine sürtünmemeleri için kemiklerin aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmaktır. Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket ettirilmesi mümkün olmaktadır. Eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik, aşamalı bir şekilde ve zorlukla hareket edebilirdi. Eklemlerdeki bu özellik üzerinde bilim adamları uzun yıllardır araştırmalar yapmaktadır. Özellikle de çalışma sırasında ortaya çıkan sürtünmenin engellenmesi başlı başına bir araştırma konusudur. Amaçsa insan vücudundaki mükemmel koruma sistemini robotlara da uygulayabilmektir. Araştırmacılar yapılan incelemelerde ayak bileklerinde sürtünme olmayışının ilk önceleri eklemde bulunan sıvılardan kaynaklandığını düşündüler. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu sıvının sürtünmeyi engelleyici bir gücü yoktu. Araştırmalarını bu konuda daha da yoğunlaştırınca bilim adamlarının karşısına üstün bir tasarım örneği çıktı. Eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplanmıştı. Bu tabakanın altında ise yoğun bir sıvı bulunmaktaydı. Kemik, eklemin bir yerine baskıda bulunursa bu sıvı gözeneklerden dışarı fışkırıyor ve eklem yüzeyinin yağ gibi kaymasını sağlıyordu. Bütün bunlar insanın rahat hareket edebilmesi için insan bedeninde yaratılmış olan özelliklerdir. Ancak bir insanın hareket edebilmesi için iskelet sisteminin var olması yeterli değildir. Bunun yanı sıra bir kas sistemine de ihtiyaç vardır. İskeleti oluşturan tüm kemikler kaslara bağlıdır. Kas kasılırken kemikleri çeker ve onların hareket etmesini sağlar. Böylece kas ve kemikler birlikte çalışarak yürümemizi, oturmamızı, kalkmamızı ve daha birçok hareketi yapabilmemizi sağlar. Oturmak istediğimizde dizin eklem yerinden bükülmesiyle birlikte bacak kasları da harekete geçerek kasılır. Biz de bu sayede hiç zorlanmadan oturur kalkarız. Kas, kemiği öyle uygun bir şekilde sarar ki kasın kasılabilmesi için gerekli olan her türlü şart en uygun şekilde hazırlanmış olur. Ne kas kemikten sıyrılır gider ne de kemik kası parçalar. Birbirinden tamamen farklı olan bu iki doku, iki ayrı kompleks sistem birbiriyle mükemmel bir işbirliği içindedir. İnsan vücudundaki bu mükemmel sistemin tasarımı kime aittir? Kaslar ve kemikler arasındaki bu işbirliği nasıl ortaya çıkmıştır? Öncelikle bir insanın hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bir bütün olarak var olması, yani bir anda ortaya çıkması gerektiği açıktır. Bu nedenle vücut sistemleri zaman içinde gelişen tesadüflerle kendi kendine ortaya çıkmış olamaz. Bundan başka dokuların haberdar olma, tahmin etme, iş birliğine gitme gibi özelliklere sahip olamayacağı açıktır. Bu da bizi tek bir sonuca, yani insanın bir yaratıcı tarafından yaratıldığı gerçeğine götürmektedir. Bu yaratıcı, her şeyden haberdar olan Allah'tır. Çoğu insan kemiklerin cansız maddeler olduğunu zanneder, ancak kemikler dış tabakaları hariç canlı dokulardır. Bu dokuların içinde mikroskobik damarlar, sinir ağları ve kemik iliği bulunur. İnsan vücudundaki kemikler aynı zamanda birer banka gibi çalışır. Kalsiyum ve fosfor gibi hayati maddeleri depolarken, ihtiyaç olduğunda depoladıkları bu maddeleri vücuda geri de verebilirler. Özellikle kalsiyum vücut için hayati önemi olan bir maddedir. Kalsiyum vücutta çevreden toplanan uyarıların sinirlere ulaşmasını sağlamak gibi son derece önemli bir görev üstlenmiştir. Kalsiyum olmadan uyarılar sinirlere ulaşamaz. Buysa insanın felç olması ve iç organlarının çalışmaması anlamına gelir ki bu ölümle sonuçlanacak bir durumdur. Kalsiyumun vücut için önemi bununla bitmez. Bir yeriniz kesildiğinde kısa bir süre sonra kesik olan bölgede kan pıhtılaşır, kanama durur ve bu sayede kan kaybından ölmeniz engellenir. Bu çok hayati bir önlemdir. Eğer kan pıhtılaşmasaydı ne olurdu? Altı delinmiş bir fıçının içindeki bütün suyun fıçı boşalana kadar bu delikten dışarı akması gibi vücudumuzdaki küçücük bir delikten bile bütün kanımız akar giderdi. Ancak insan vücudunda kanın pıhtılaşmasını sağlayan mucizevi bir mekanizma vardır. Bu mekanizma insanı mutlak bir ölümden korur. İşte bu mekanizmayı harekete geçiren en önemli faktörlerden biri de kalsiyumdur. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta vardır. Kemik hücrelerinin kalsiyum gibi maddeleri depoladıklarından bahsettik. Bunun için kemik hücrelerinin bu maddeleri tanıması ve seçmesi gerekmektedir. Kemik hücrelerinin gözü veya herhangi bir duyu organı yoktur. Buna rağmen hücreler kalsiyum ve fosforu vücuttaki binlerce madde arasından kolaylıkla ayırt eder ve depolar. Bir masanın üzerine kalsiyum, fosfor, demir, çinko ve bunun gibi elementleri toz olarak koyalım. Bu karışımın içinden kalsiyum taneciklerini ayırt etmenizi isteyelim. Bu konuda eğitim almamış bir insanın böyle bir ayrımı yapması mümkün değildir. Ancak her insanın kemik hücreleri bu ayrımı yapar ve gereken maddeleri bünyesinde depolar. Buradaki üstün yetenek elbette ki kemiklerin tesadüfen elde ettiği bir özellik değildir. Kemikler bu özelliklere sahip olarak Allah tarafından yaratılır. Kemiklerin ortalarında geniş bir boşluk vardır. Bu boşluğun içinde kan için gerekli maddelerin üretimini sağlayan kemik iliği bulunur. Kemik iliği yağ, su, al yuvarlar ve ak yuvarlardan oluşur. Vücuttaki iliklerden kırmızı ilik de hem vücudu besleyen hem de enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasını yapan kan hücreleri üretilir ve depolanır. Kırmızı ilikte üretilen al yuvarların yapısındaki hemoglobin molekülleri oksijeni akciğerlerden alarak tüm hücrelere dağıtır. Eğer kırmızı ilikteki kan üretiminde biraz azalma olsa, vücuttaki hücreler oksijensiz kalarak ölürdü. Bu nedenle kemik iliğindeki üretimin sürekli olması zorunludur. Bu kadar önemli bir görevde aksama olmaması için vücutta çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemleri savaş zamanında düşman atağının seyrine göre değiştirilen stratejilere benzetmek mümkündür. Vücut, enfeksiyonlarla savaş halindeyken kırmızı ilikte üretilen ve savunmaya göre planlanmış kan hücreleri kullanılır. Fakat bu hücreler her zaman yeterli olmayabilir. Bazen düşman beklenenin üstünde bir performans göstererek saldırıya geçer. İşte bu durumda vücut alarm verir. Artık ciddi bir savunma yanında saldırıya da geçilmelidir. Bu aşamada sarı ilik devreye girer. Sarı ilik bazı kemiklerde bulunur ve tamamına yakını yağdan meydana gelir. Bu durumda akla yağların savunmada nasıl bir görevi olabilir sorusu gelmiş olabilir. Elbette ki savunmada rol alan yağlar değildir. Vücuttaki asıl görevi yağ depolamak olan sarı ilik, kırmızı iliğin yetersiz kaldığı durumlarda acil durum sinyalini alarak birdenbire savunma yapan kan hücreleri üretmeye başlar. Amaç, düşmana karşı işbirliği içinde tek bir kuvvet oluşturarak savaşı kazanmaktır. Bu, tüm canlılığı tesadüflere bağlayan Darwinist mantığın asla açıklayamayacağı, cevap bulamayacağı önemli bir ayrıntıdır. Çünkü işbirliği yapmaya ve düşmana karşı birlikte mücadele etmeye karar verenler akla, mantığa ve beyne sahip olmayan kemik içi sıvılardır. Aynı zamanda bu sıvılar o ana kadar kullanmadıkları bir özelliklerini açığa çıkararak farklı görevler yapabilecek şekilde hareket etmektedirler. Bütün bunlar çok açık bir şekilde yaratılışı gösterir. Allah'ın üstün yaratışının bu gibi örnekleri Allah'a yönelmek ve onun yüceliğini, büyüklüğünü kavramak için birer vesiledir. Görebilenler için Allah'ın ayetleri her yerde sergilenmektedir. Önemli olan bu ayetler üzerinde düşünerek her şeyin hakimi olan Allah'a yönelmektir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara Suresi 164. Kemikler taş kadar sert bir yapıya sahiptir, ancak bu özelliklerine rağmen kemikler de kimi zaman kırılır. Ancak kırılan bölgedeki kemik bir süre sonra kendi kendini tedavi eder. Kemiklerin daha az sağlam olduğunu, ki bunun için kemiklerin daha az kalsiyum depolamaları yeterlidir ve en küçük zorlanmalarda bile kırıldıklarını varsayalım. Bir de bunun üstüne kemiklerin kendi kendine kaynama gibi bir özelliklerinin bulunmadığını varsayalım. Kuşkusuz ki bu durum insan için son derece acı ve sıkıntı verici olurdu. Kırık kemikler kaynamadığı için sakat kalmalar, hatta hayati bölgelerdeki kemiklerin sürekli kırılması sonucunda ölümler meydana gelirdi. Ancak insanoğlu bu noktada farkında bile olmadığı, kimi zaman üzerinde hiç düşünmediği bir nimetle birlikte yaratılmıştır. Öncelikle ciddi kazalar dışında kemikler kolay kolay kırılmaz. Ayrıca herhangi bir nedenle kırılan kemikler de kısa bir süre içinde kaynar. Kemik kırıldığında kendini hemen tamir etmeye başlaması ve tamirden sonra eski halinden daha sağlam olması son derece olağanüstü bir olaydır. Bilim adamlarının çalışmaları insan vücudundaki kemikleri oluşturan madde benzeri bir madde üretebilme yönündedir. Ne var ki bugüne kadar bir ilerleme sağlanamamıştır. Kemik kadar güçlü ancak hafif ve verimli, devamlı büyüyen, üstelik kendi kendini yağlayan, bir hasar oluştuğunda da kendini tamir eden bir madde henüz geliştirilememiştir. Vücutta birkaç çeşit kemik hücresi vardır ve bunların hepsinin kemik içinde görevleri birbirinden farklıdır. Ama sonuca bakıldığında hepsinin ortak bir çalışma içinde oldukları görülür. Kemiklerin yenilenmesini sağlayan kemik yapıcı osteoblast hücreleridir. Osteoblast hücreleri proteini mineralle sertleştirerek sürekli olarak kemiklerin yenilenmesini sağlar. Osteoklast adı verilen bir başka kemik hücresi ise kan ve kemik dokuları arasında besin alışverişi sağlayıp kemik içindeki atıkların dışarıya çıkarılmasında rol alır. Osteoklastların bir diğer görevi de kemiğin iç yüzeyinde, kemik iliği boşluğunda ve gözenekli kemik dokusundaki boşluklarda yıkıma yol açmaktır. Bu sayede kemiğin biçiminin ve boyunun değişmesi ve giderek erişkin boyutlara varması sağlanmış olur. Bir yandan da dış yüzeylerde etkinlik göstererek kemik yüzeyindeki çıkıntıların küçülmesini sağlar. Böylece gövdenin kalınlığının her bölgede aynı kalması sağlanır. Osteoklastların kemikte yaptığı yıkım sırasında osteoblast hücreleri de boş durmaz ve bir yandan kemik yapmaya başlarlar. Çocukluk döneminde osteoblastların işi daha ağırdır, çünkü büyüme oldukça hızlı olduğundan kemik yapımı yıkımdan daha fazla olmalıdır. Ancak iskelet belli bir olgunluk düzeyine eriştikten sonra yapım ve yıkım süreçleri birbirlerini dengelemeye başlar. Bu dengeyle yalnızca kemiğin biçimi ve boyutları değişmez, aynı anda kanda ve dokular arası sıvıdaki kalsiyum oranı da ayarlanmış olur. Her insanda kemiklerde bulunan bu hücreler aynı görevi görür. Bu hiç değişmez. Hepsi kemik yüzeyini nasıl küçülteceklerini bilirler. Kafatasındaki kemiklerle uyluk kemiği arasındaki farklılıkları bilerek bunlara nasıl şekil vereceklerini, incelik ve kalınlıklarının nasıl olacağını bilirler. Görüldüğü gibi kemik hücreleri birbirlerini çok iyi tanır ve planlı olarak hareket ederler. Ne zaman üretime, ne zaman başka bir işleme geçmeleri gerektiğini çok iyi ayarlarlar. Bu, fabrikalarda yapılan üretim programlarına benzetilebilir. Bu programlarda üretimin hatasız işlemesi esastır. Program, hem gereğinden fazla üretim yaparak malların depolarda birikmesini önlemeli, hem de ihtiyacı karşılayamayacak şekilde az üretim olmasını engellemeye çalışmalıdır. Fabrikalarda bu konuyla ilgilenen planlamacılar vardır. Bu kişiler düzenli olarak günlük veya haftalık programlar hazırlayarak fabrikada dengeli bir üretimin yapılması için çalışır. Kemik hücrelerinin kalsiyum oranını belli bir dengede sabit tutmaya çalışmaları da işte buna benzer. Fabrikadaki makinelerin yerini kemiklerde osteoklast ve osteoblast hücreleri alır. Bu hücreler çok dengeli bir şekilde çalışır. Birbirleriyle olan haberleşmeleri mükemmeldir. Hiçbir zaman denge bozulmaz ve bu sayede yeterli miktarda kalsiyum her zaman için kemikte bulunur. Hücreler bu planlama yeteneğine nasıl sahip olmuşlardır? Kemik hücrelerinin bu yeteneklerini kendi akıl ve iradeleriyle kazanmış olduklarını iddia etmek anlamsızdır. Bu özelliklerin tesadüfen bu hücrelerde oluştuğunu iddia etmek de her yönden mantıkla çelişen bir iddia olacaktır. Hücre planlama yapamaz, karar veremez. İhtiyaçları hissedip önlem alamaz. Ancak insan bedenindeki trilyonlarca hücrenin her biri şuurlu birer insan gibi davranmakta, hatta insandan daha yüksek bir akıl göstermektedir. Bu durum hücrelerin üstün bir güç tarafından yönetildiklerini ve yönlendirileceklerini gösterir. Hücrelere neler yapacaklarını ilham eden büyük bir kudret sahibi olan Allah'tır. Omurga birçok parçadan oluşur. Öncelikle omur denilen 33 tane küçük yuvarlak kemik birbirlerinin üzerine yerleştirilmiştir. Bu kemiklerin içine de omurilik isimli beyin ve tüm organlar arasındaki koordinasyonu sağlayan çok önemli bir iletişim ağı döşenmiştir. Vücudun dik durmasını sağlayacak şekil bu kemiklerin mükemmel yerleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu 33 küçük kemiğin oluşturduğu büyük yapıya kaburgalar ve iç organlar da bağlanmıştır. Omurganın en önemli görevi yük taşımaktır. Vücudun üst kısmının ağırlığı omurganın üzerine biner. Her adım atışımızda omurgamızı meydana getiren omurlar birbiri üstünde hareket eder. Bu hareket sonucunda kaçınılmaz olarak sürtünme doğar ve aşınma meydana gelir. Hayati bir iletişim ağını koruyan ve aynı zamanda da oldukça büyük bir yük taşıyan omurga için aşınma son derece önemli problemler çıkaracaktır. Omurga ezilme ve sürtünmeye karşı nasıl korunmaktadır? Bu sorunun cevabını bulabilmek için omurgayı incelediğimizde omurganın içine olabilecek en mükemmel koruma sisteminin yerleştirildiğini görürüz. Omurgayı oluşturan kemiklerin arasına kıkırdak yapılı birer disk yerleştirilmiştir. Bu diskler otomobil tekerleklerindeki yükü emen amortisörler gibi çalışırlar. Omurganın şekli de üzerine binen yükü taşımasına yardım edecek şekilde yaratılmıştır. S şeklinde kıvrımlı bu özel şekil yükün eşit dağıtılmasını sağlar. Her adım attığınızda vücut ağırlığınız nedeniyle yerden vücudunuza doğru bir tepki kuvveti gelir. Bu kuvvet omurganın sahip olduğu amortisörler ve kuvvet dağıtıcı kıvrımlı şekli sayesinde vücuda zarar vermez. Eğer tepkiyi azaltan esneklik ve özel yapı olmasa ortaya çıkan kuvvet direkt olarak kafatasına iletilirdi ve omurganın üst ucu kafatası kemiklerini parçalayarak beyne zarar verirdi. Ancak böyle olmaz. Allah'ın insan vücudunda yarattığı mükemmel mühendislikle sağlıklı bir yaşam sürdürürüz. Kemiklerdeki kusursuz tasarımın bir başka örneği de ayak kemikleridir. İnsanın bir ayağı 26 kemikten oluşur, dolayısıyla vücut kemiklerinin dörtte biri ayaklarda yer alır. Ayaktaki taban yapısını köprü mühendisliğiyle kıyaslayabiliriz. Ayakların kavisli şekli vücut ağırlığına karşı kemiklere destek verecek özelliğe sahiptir. Başka bir örnek olarak otomobilleri ele alabiliriz. Bir otomobilin gaz pedalına basıldığında pedal kaldıraç gibi çalışır. Aynı şekilde ayaklarda parmak ucunda kalkma hareketi yapıldığında hidrolik bir kriko görevi görürler. Zıplama hareketlerinde bedeni fırlatırken koşma hareketi yapıldığında bacaklar için birer yastık görevi görürler. Bütün bu hareketler sırasında ayakta bulunan dokulara, damarlara ya da kaslara hiçbir zarar gelmez. Bu özel durumun öneminin tam olarak anlaşılması için vücutta bulunan başka herhangi bir organınızı, örneğin elinizi ve ayaklarınızı ağırlık kaldırma bakımından kıyaslayalım. Her ayağa kalktığınızda ayaklarınızın üzerine uygulanan ağırlığın aynının ellerinize uygulandığını varsayalım. Bunun için de elinizi masanın üzerine koyup sonra üzerine 70-80 kilo ağırlığında bir yük yerleştirdiğimizi varsayalım. Bu durumda çok kısa bir süre sonra dokularınız ezilir, damarlarınız patlar, hatta kemikleriniz etinizi parçalardı. Ancak bütün bir gün insan vücudunu taşıyan ayaklarda ne damarlar patlar ne de dokular ezilir. Çünkü ayak özel olarak yük taşımak için tasarlanmış bir organdır. Görüldüğü gibi Allah insan için en rahat edeceği, hiçbir sıkıntı duymayacağı bir beden yaratmıştır. Bildiği ve bilmediği pek çok üstün özellikle birlikte yaratılan insana düşense bu kusursuz bedeni kendine veren Allah'a şükretmektir.